Ayrım 22.
Kişi sosyoekonomik açıdan yüksek bir düzeydedir ve hastaya tamamen yabancı olabilir. Bu kişi hastaya olan ilgisini sözde gizli kapalı anlam ve işaretler kullanarak göstermektedir. Çoğu olgu kadındır. Karşı tarafın herhangi bir romantik ilgiyi şiddetle reddetmesine rağmen delüzyon yıllarca sürebilir ve bazen hospitalizasyonu veya delüzyon objesinin rahatsız edilmesini önlemek için yasal girişimleri gerektirebilir. Erotomani, Declerambault sendromu olarak da bilinir. Y.Ö. 29 yaşında bir fabrikada işçi statüsünde çalışan lise mezunu bekar bir erkektir. Bir iş arkadaşı aracılığıyla yakın sosyoekonomik koşullarda bir kızla tanışmıştır. İlk randevularından sonra kız görüşmek istemediğini belirtmiş ancak hasta telefon ederek, mektup yazarak, takip ederek kızı rahatsız etmeyi sürdürmüştür. Kızın kendisine ilgi duymadığını söylemesi, rahat bırakması için ricadan hakarete varan sözleri, işi bırakması, telefonlarını ya hakaret ederek ya da bu tutumları nedeniyle girdiği ruhsal çöküntüyü anlatıp hastayı suçlayarak ve kendisini bir daha aramaması için ikna etmeye çalışarak ya da hiç konuşmadan yüzüne kapayarak yanıtlaması, başka biriyle çıktığını, nişanlı olduğunu söylemesi, hastanın kızın ailesi tarafından tartaklanması, en sonunda birkaç kere karakola şikayet edilmesi ve mahkemeye verilmesine rağmen hasta obsesif bir şekilde kızı düşünmekte, her şeye rağmen bir şekilde kızla bağlantı kurma çabasını sürdürmekten kendisini alamamaktadır. Kızın aslında kendisine hayır demediğine, bu aşkı doğuran ve besleyenin o kız olduğuna inanan hastanın klinik tablosu, öykü, tedavi ve takip sonuçları aşk ve erotomani bağlamında literatür ışığında tartışılmıştır. Giriş. Freud'un normal insanın neyi iyi yapabilmesi gerektiği sorusuna yanıt olarak verdiği sevmek ve çalışmak tümcesi ünlüdür. Erikson'un yalnızlığa karşı yakınlık kurma olarak adlandırdığı 21-40 yaş döneminde sıklıkla bu yargıya yer verdiği ve dengeli bir kimlikte sevginin önemini vurguladığı görülür. Erikson'a göre sevme ve çalışma kişinin seksüel ve seven bir varlık olma hakkı ve kapasitesini yitireceği düzeye varmayan genel bir iş üretkenliğini ifade etmektedir. Erikson kalıcı toplumsal anlamı olabilecek genital uyum ütopyasında şu ögelerin bulunması gerektiğini belirtir. Karşı cinsten sevilen bir eş ile kişinin karşılıklı bir güveni paylaşmaya, birlikte çalışma, üreme, eğlenme süreçlerini düzenlemeye yeterli ve gönüllü olduğu bir düzen kurabilmesi, karşılıklı doruk doyuma ulaşabilmesi, yeni yetişecek kuşaklara yeterli gelişme olanaklarının birlikte sağlayabilmesi. Delizyoner bozuklukta temel özellik en az bir ay süreyle bir veya daha fazla non-bizar delizyonun var olmasıdır. Erotomanik tip delüzyonda ise bilindiği gibi ana tema diğer bir kişi tarafından seviliyor olmaktır. Delüzyon sıklıkla seksüel çekimden ziyade idealize romantik aşk ve ruhsal birleşme ile ilgilidir. Çoğu örnek kadınsa da adli örnekler genellikle erkektir. Özellikle erkek olmak üzere bazı olgular delüzyon objelerini takip çabaları sırasında kanunlarla çatışabilirler. 27 yaşında lise mezunu bir işçi olan Y.O.'nun kendi yazdığı öykü şöyledir. 1968'de Salihli'de doğdum. Aynı yıl Çocuk Esirgeme Kurumu Karşıyaka Çocuk Yuvası'na verildim. 1972'de evlatlık verildim. 1977 yılına kadar çocukluğum iyi geçti. 1977'de babam vefat edince işlerimiz bozuldu. İzmir'e yerleşmek zorunda kaldık. Lise bitinceye kadar zor yıllar geçirdim. Maddiyat olmayınca hiçbir yere doğru dürüst gidemedim. Bu yüzden sosyal çevrem kısıtlı kaldı. Şimdi ise hiç yok. 1986'da lise bitince Sümerbank'a girdim. Maddi yönden eve katkıda bulunmaya başladım. Evimin beyaz eşyasını aldım. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü sonunda işe yaradım. 1987'de mide kanaması geçirdim. Sebep çok sinirli olmamdı. Kanamadan sonra hiçbir şeyi kafama takmamaya başladım. O sinirli halim yok ve de midem bir daha rahatsızlanmadı. Her şey iyi gidiyordu. 1994'te askere gittim. 1996'da tezkere aldım. Günde 22 saat çalışmama rağmen askerliğim çok iyi geçti. Askerlik bitince tekrar Sümerbank'a girdim. Başıma ne geldiyse 1996'da geldi. Aracı vasıtasıyla Şebnem'le tanıştım. Ben ilk görüşte kendisinden hoşlandım. O ise tam tersi. Ama o beğenmediğini hiç söylemedi. Dürüstlükten yanayım dedim. Sesini hiç çıkarmadı. Sesini duymak için aradım dedim. İyi yaptın dedi. 1,5 ay peşinde dolandım. Yine ses çıkarmadı. 1,5 ay sonra telefonda çıkmayacağım dedi. İyi dedim. 10 gün rahatsızlıkla geçti. Sonunda seni seviyorum dedim. Tamam dedi. Sonra çiçekler, mektuplar, hediyeler, telefonlar. Hep olmaz. Yalan, yalancı sevgililer. Hep yalanlarını yakaladım. Acaba kalbini kazanır mıyım dedim. Olmadı. Sonra hakaretler, iftiralar, mahkemeler. Yine de sevgim azalmadı. Aksine arttı. Hala onu çok seviyorum. Fakat onu görme arzumu yenemiyorum. Şimdi beni işten attırmak için yine mahkemeye verdi, intikam için. Geçen gün nişan yüzüğünü burnuma dürttü, inanmadım. Çünkü bu nişanlıyı hiç görmedim, hiç sesini duymadım. Öyle ya, sevgilisini 2 yıldan beri rahatsız ediyorsam nerede bu sevgili? Yalan, yalan. Kesin eminim ki nişan yüzüğünü bile satın almıştır. Sırf bana eziyet olsun diye. Her şeye katlandım. Keşke en başında söyleseydi. Bunlar ne onun ne de benim başıma gelirdi. İnanmasam bile inşallah evlenir de ben de kurtulurum. Yoksa hep onun peşinde olacağım. Tek korkum evi terk edip gitmesin. Çünkü onu göremezsem kendimi kötü hissediyorum. Çünkü ona aşığım. Yaşamak sevmektir. Karşılıksız sevmek de ölüm. Bunu yaşayan bilir. Hasta ilk kez 1997 Temmuz başında psikiyatri polikliniğine başvurmuştur. 8 aydır bir kızın peşindeyim, hep olmaz diyor ama ailesinden tepki gelmiyor. Bunu destek sayarak devam ettim diyen hastanın ifadesine göre kızı aklından çıkaramıyor, telefonlar tekrar tekrar yüzüne kapanmasına rağmen kendisini durduramıyor ve aramaya devam ediyormuş. Sonraki görüşmelerde kız yüzünden annesiyle ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulduğunu, hiçbir şeyden zevk alamadığını anlatan hastaya trifluoperazin 6 miligram bölü gün ve klomipramin 150 miligram bölü güne çıkılmıştır. Başlanmıştır. Hasta ile Temmuz ayı içerisinde 6 kez görüşülmüştür. Ağustos ayı süresince görüşmelere gelmeyen hastanın bu süre içerisinde kız tarafından mahkemeye verildiği, bir süre sonra ilaçlarını bıraktığı, annesinin antidiyabetik ilaçlarını içerek gerçekleştirdiği ve kendi kendine 2-3 gün süren baş dönmeleriyle atlattığı bir suisit girişiminde bulunduğu, kızın işini ve ev telefonlarını değiştirmesi sonucu görebilmek için haftada bir kızın evine gittiği öğrenilmiştir. Daha önce balkonlarına çiçek bıraktığında kızın annesi tarafından uyarılmış olan hasta 11 Eylül 1997'de anksiyöz ve ajite bir halde görüşme talebinde bulunduğunda bu durumunun kızın evinin önünde annesi tarafından tokatlanması ve karakola şikayet tehdidiyle ilişkili olduğu, bir kadın tarafından dövülmeyi hazmedemeyen hastanın kızın ağabeyisinden hıncını çıkarmak istediği içinde olduğu, kendisini frenlemeye çalışan ustasına veya aracı olan iş arkadaşına saldırma dürtüleri taşıdığı, bu nedenle de polikliniğe başvurduğu öğrenilmiştir. İlaçlarına tekrar başlanan ve yatışı kabul etmemesi nedeniyle 15 gün süreyle ayaktan günlük takibe alınan hastanın ekonomik nedenlerle işbaşı isteği klinik tablosundaki yatışma nedeniyle kabul edilmiş, ancak hasta daha sonra kontrollere gelmemiştir. 1998'de iş yerinden patronunun arayıp durumunun kötü olduğunu bildirmesi üzerine servisin dolu olması nedeniyle bir üniversite psikiyatri kliniğine sevk edilen hasta, burada bir ay kadar yatırılmış, gönderilen epikrize göre erotomani düşünülmüş ve antipsikotik ilaçlarla tedaviye başlanmıştır. Hastanede yattığı süre içinde de hastaneden kaçarak kızı görmeye giden hasta, taburcu olduktan bir süre sonra ilaçlarını bırakmıştır. Kasım ayında kızı görmek için beklerken ağabeyi tarafından yakalanması sonucu ikinci kez mahkemelik olan hastanın sarkıntılık nedeniyle çarptırılmış olduğu 6 aylık hapis cezası para cezasına çevrilmiştir. Cezanın haksız yere verildiğini ve mahkemede kendisine komplo kurulduğunu düşünen hasta, kendisinin aslında sarkıntılık yapmadığını iddia etmektedir. Ancak kıza sevgisi nedeniyle yaptıkları kanun nezdinde sarkıntılık sayılıyorsa bunu bilemeyeceğini söylemektedir. Halen 3. mahkemesi devam eden hasta, Haziran başında bir hafta süreyle servisinizde yatırılarak antipsikotik psikotik tedaviye başlanmış, görüşmelerde artık kızın kalbini kazanabileceği umudu kalmadığını, ancak mantığıyla çatışsa da içinden bir hissin kendisini kızı görmeye zorladığını ifade etmesi üzerine anti-obsesyonel tedavi eklenmesi planlanmıştır. Tartışma. Hasta duygularını aşk olarak nitelendirmekte ve davranışlarını sevgisiyle açıklamaktadır. Ancak yine Erikson'a dönersek, yakınlaşmanın karşılıklı olmadığını ve hastamızın sözde aşık olduğu kişi adına özveride bulunmayı reddettiği, tam tersine kendi başının belaya girmesini bile aldırmadan rahatsız etmeye devam ettiği görülmektedir. Erikson'a göre kimlik duygusu arayan ergenlerden doğan genç erişkinler karşılıklı yakınlaşma içinde kimliklerini birleştirmeye istekli olabilirler. Genç erişkinler kendilerini tamamlayacaklarını gösteren kişilerle, işte cinsel ilişkide, arkadaşlık ilişkilerinde kendilerini paylaşmaya istekli ve gönüllü olabilirler. Kişi sık sık aşık olabilir veya yakın ilişkilere girebilir, fakat artık bu dönemdeki yakınlaşma, kişinin önemli özverilerde veya ödünlerde bulunabildiği somut yakın ilişkileri yürütebilme kapasitesine bağlıdır. Deklaran Batut sendromu olarak bilinen erotomani oldukça seyrek görülen bir durumdur. Genellikle kadınlarda görülmesine rağmen, Taylor ve arkadaşları saldırganlık suçlarıyla tutuklanan 112 erkekten 4'ünde erotomani bildirmiştir. Erotomanik hasta genellikle alçak gönüllü bir çevreden gelirken, obje genellikle sosyoekonomik açıdan daha yüksek bir pozisyonda veya ünlü bir kişi olup ya hastayla hiç karşılaşmamıştır ya da rastlantısal bir karşılaşmaları vardır. Hastamızın ve aşk objesinin özellikleri bu genel tanımlara uymamaktadır. Ayrıca hastamızın söz konusu kızla ilgili kızın kendisine aşık olduğu şeklinde bir iddiası olmamıştır. Bu da erotomanide temel özellik olan ilk olarak objenin kendisine aşık olduğu inancına uymamaktadır. Ancak deklaran Bault, diğer belirtiler her zaman hastada bulunmazken delizyon objesinin hastaya yönelik paradoksal veya aykırı davranışlarının her zaman bulunduğunu bildirmektedir. Bu durumda hasta, objenin tüm reddedişlerini gerçekte sevginin gizlice onaylanması, aşkının test edilmesi vesaire olarak yorumlamaktadır. Hastamızın içimden bir his hep yalan söylediğini söylüyordu. Ben onu takip ederek yalanlarını ortaya çıkardım. O zaman bu bekar, ben bunun kalbini kazanabilirim, elde edebilirim umudu oluyordu. Bana telefon ile konuşurken rahatsız oluyorum derdi. Ama durağa gittiğimde onda rahatsızlık ifadesi olmuyordu. Acaba bu bana eziyet etmeye mi çalışıyor, kıskandırmaya mı çalışıyor diye aklıma geliyordu. Bir kere daha aradım. Şebnem nerede dedim. Annesi arkadaşıyla Antalya'ya gittiğini söyledi. İçimden bir his yalan söylediklerini söyledi. Takip ettim. Dolmuşta karşılaştık. Gözlerinin içi parladı. Bu ve benzeri ifadeleri paradoksal bir algılamanın var olduğuna işaret etmekte ve erotomaniyi düşündürmektedir. Nitekim hastamız 2-3 gün sonra başkalarını rahatsız etmekten Cumhuriyet Savcılığına verilmiştir. 3 kez aynı nedenle mahkemeye verilen hasta, söz konusu kişinin kendisine hiçbir zaman hayır demediği, her zaman karşısına başkalarını çıkardığı üzerinde durmaktadır. Halen 3. mahkemesi süren hasta, kızın kendisine eziyet etmek istediğine inanmaktadır. Bu paradoksik algılamanın varlığı erotomaniyi düşündürmekteyse de, bu algı hastanın kız tarafından gerçekte reddedilmediği, dolayısıyla kızın kalbini kazanabilme umuduyla sınırlı olup kızın kendisine aşık olduğuna ve bunu gizli anlam ve işaretlerle gösterdiği şeklinde değildir. Bilindiği gibi erotomanik hasta önemli ölçüde direngen olabilir ve gerçeklerden etkilenmeyebilir. Ancak bizim hastamız kızın kendisiyle çıkmayacağını söylemesinin ardından onu kafasından atamadığını görünce, bu durumdan onu seviyor olduğu sonucunu çıkardığını söylemekte ve bundan sonra yaptıklarını kızın kalbini kazanma girişimleri olarak nitelemektedir. Kendisini defalarca reddeden birinin peşinden koşmanın o kişi üzerindeki etkisi konusunda fikri sorulduğunda, bu durumun uzaklaştırıcı olabileceğini kabul etmektedir. Ancak bu noktada gözleri dolarak kendi içindeki kavgasından söz etmektedir. Bu kadar hakarete uğrayıp reddedildikten, mahkemelere verildikten sonra hala kızın peşinden koşmasını bir yandan mantıksızlık olarak nitelemekteyken, diğer yandan artık kızın kalbini kazanma umudu kalmasa da içinden gelen bir dürtüyle kızı görme isteğine engel olamadığını belirtmektedir. MMPI kuşkucu, meraklı ve kendini olduğundan iyi göstermeye çalışan bir profil veren hastada başka bir obsesif kompulsif belirti saptanamamıştır. De Clairenbaut erotomanik delüzyonları iki kategoriye ayırmıştır. 1. Saf olgular. Bunlarda delüzyonlar birdenbire oluşmakta ve genel bir psikiyatrik sürece eşlik etmemektedir. 2. İkincil olgular. Burada delüzyonlar desorganize ve giderek kötüleşen bir durumun sadece bir belirtisi konumunda olup yavaş gelişmektedir. Saf olgu kavramı bir dizi tartışmaya yol açmıştır. Ellis ve Melsop, 58'de Clairenbaut sendromu olgusunu incelemiş ve çoğu olguların şizofreni ve ilişkili bozukluklara sahip olduğunu düşünmüştür. Yine Signer, şiddetli mood bozukluğunun özellikle de bipolar afektif bozukluluğun erotomanik delüzyonların bir kısmından sorumlu olduğunu iddia etmiştir. Organik delüzyonel bozuklukta zeka özürlü hastalarda Capras sendromuyla eş zamanlı olarak ve hipertiroidizmde sekonder erotomani olguları bildirilmekle birlikte taradığımız literatürde OKB ile birlikte erotomani saptanmamıştır. Erotomani biseksüel, homoseksüel ve cinsel yönden deneyimli hastalarda oluşabilir. Etiyoloji konusunda de Clairenbaut modern bir terminolojiyle ifade edilirse delüzyonların hayatın sağlamadığı narsistik doyumları sağladığını öne sürmüştür. Krepelin ise erotomanik delüzyonların yaşamdaki hayal kırıklıkları için bir tür psikolojik idame olduğunu öne sürmüştür. Hastamız son görüşmelerden birinde babasını erken yaşta kaybettiğini, maddi olanaksızlıklar nedeniyle istediği gibi bir ergenlik geçiremediğini, üniversiteye gidip mühendis olmak istediğini ancak bunun da gerçekleşmediğini, elinde kala kala son bir istek olarak istediği bir kızla evlenme şansının kaldığını ve bunun da olmadığını ifade etmiştir. Kızı elde etme umudunun hasta için taşıdığı önemi bu ifadeden çıkarmak mümkündür. Sosyal yaşamı, arkadaşlık ilişkileri son derece yoksul olan hastanın karşı cinsle arkadaşlık deneyimi de son derece yüzeysel ve kısa sürelidir. Bu noktada erotomani etiyolojisi ile ilişkisi bu iki yaklaşımın yanı sıra Yalom'un Aşkın Celladı adlı yapıtında aynı adla verdiği psikoterapi öyküsü akla gelmektedir. Bu öyküde kahramanın aşkının her şeye rağmen gerçek hayatından daha renkli ve doyurucu olması üzerinde durulmaktadır. Beslenmediği halde bu kadar uzun süre devam etmesi de bir anlamda buna bağlanmaktadır. Paradoksik bir algılama olmasa da öykü kahramanı küçük bir umut uğruna aşık olduğu terapiste karşılıksız olarak yıllar boyunca mektuplar yazmış, telesekreterine notlar bırakmıştır. Sonuç: her ne kadar hastanın kızın kendisini reddetmediği bir anlamda aşkını kabul ettiği ve kendisini sınadığı konusunda paradoksik algılamalarından söz edilebilse de bu algılamalar hasta tarafından kendi aşkı konusunda sınırlı olup kızın kendisine olan aşkının kanıtları olarak algılanmamaktadır. Yani erotomanide temel semptom olan diğer bir kişi tarafından tutkuyla seviliyor olma inancının var olmayışı hastanın tipik bir erotomani olgusu olarak değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Hastanın mantıksal olarak düşündüğümde bu kadar hakarete maruz kalmam ve mahkemelere verilmemden sonra peşini bırakmam gerekiyordu sonucuna varmasına rağmen içinden gelen karşıt dürtülerle başa çıkamadığından ve kızı görme arzusunu yenemediğinden yakınması, impuls kontrol bozukluklarından içgörüsü az olan ağır obsesif kompulsif bozukluk formlarına kadar uzanan OKB spektrumu kavramını anımsatmakta ve hastanın bu spektrum içinde değerlendirilebileceği görüşünü akla getirmektedir. Hastanın ilk başvurusunda verilen klomipramin artı trifluoperazin tedavisi hasta tarafından 1,5 ay kadar sürdürüldükten sonra yan etkileri nedeniyle kesilmiştir. Bundan sonraki 1-2 aylık dönemde kızı hiç aramadığını ifade eden hastanın yaklaşık bu tarihlerde mahkemeye verildiği göz önüne alındığında bu düzelmenin hastanın söylediği gibi tedaviye bağlı olduğu sorgulanabilir. Sonuç olarak hastayı bir kategoriye sokma kaygısı gütmeden bu verilerin ışığında izlemek, 2 ay düzenli IM antipsikotik tedavi almasından sonra klinik tabloyu yeniden değerlendirip gereğinde antiobsesyonel tedavi eklemek ve tedavi sonucuna göre hastayı yeniden değerlendirmek uygun görülmüştür. Kadınlık, hemşirelik ve bağımlılık ilişkileri. Bağımlılık ilişkilerinin tanımı ve özellikleri. Gülsüm Ançel Aslantürk. Smalley'e göre bağımlı ilişki, davranış, duygu ve inançlarda aşırı bağımlı olma, kendini ihmal etme ve insanlara aşırı bağlı hissetme özelliklerini içerir. Treadway ise bağımlı ilişkiler yaşayanların tüm çabalarının başkalarının güvenliği, kişisel değer ve kimliğini bulmasına yönelik olduğunu söyler. Bağımlılık ilişkileri geliştirenlerde gözlenen özellikler aşağıdaki gibidir. 1. Başkalarının duygu ve davranışlarından kendini sorumlu hissetme. 2. Kendi duygu ve davranışlarına başkalarının nasıl tepkide bulunacağını önceden ince ince düşünme ve davranışlarını ayarlama. 3. Reddedilme korkusu yaşama. 4. Tepkilerinde ve problem çözmede kendine özgü davranış repertuarını kullanmak yerine başkalarının nasıl davrandığını izleyip onları taklit etme. 5. Öncelikli olarak başka insanların istek ve gereksinimlerine önem verme, kendi istek ve gereksinimlerini önemsememe. 6. İlişkileri gereksinim duyduğu şekilde algılama. Araştırmalara göre bağımlı ilişkiler geliştirme erkeklerde de görülmekle birlikte daha çok kadınlarda görülen bir davranış bozukluğudur. Bir görüşe göre bu bozukluk anne ile kız çocuğu arasında erken dönem ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Kız çocuğu anne ile kurduğu özdeşimde annenin algı ve duygularını benimsememekle kalmaz, aynı zamanda kendi algı ve duygularıyla karıştırır.